أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bizi Rabbimize, bizi ilahımıza, bizi Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gerçeğine götürecek ayetler, işaretler ve alametlerle bizim Rabbimiz ve ilahımız Allah'ımızla tanışmamızı sağlayacak ayetler, alametler ve işaretlerle beraberiz. Program gereği Suretül Kehf adındaki bu grup ayetlerle birlikte oluyoruz. Bütün Kur'an'dakiler aslında bu tek hedefe götürürler. Allah tek Rab ve İlah ve ben onun kulu kölesi olmak zorundayım. Bu gerçeğe götüren işaretler, işaret levhaları, sureler bunların grup bütünlüğünü ifade eder. İşte Kehf suresi ve biz onun huzurunda. Ashab-ı Kehf kıssasını birlikte dinledik. Ya da dinleyin, dinleyelim. 32. ayetten itibaren de Allah bize bir başka konu gündemde tutarak yine aynı meseleyi, yine aynı hakikati anlatıyor. Yani ben tek Rab ve ilahım, sen de bana kul köle olursan işte gerçek budur diyor sanki. Örnek bir bölüm geldi karşımıza. İki kişi var. İki arkadaş bunlar. Tanıyorlar, tanışıyorlar. Birinin malı var, mülkü var. Oğlu, kızı, çevresi var. Tanıdıkları, bildikleri filan. Yani bir başka ifadeyle sosyal imkanlara sahip, sosyalitesi var. Ayrıca ikinci bir açıdan mal mülkü de var onun. Yani ekonomik imkanlara sahip. Ekonomik yönü de güçlü. Öyle görünüyor. Ama bunlar onu azıtmaya, saptırmaya, şaşırtmaya verilmemiş ki işte orada bir yanılgısı var. Bilememiş. Keşke elinden alınmadan bilinseydi ya, olmamış işte. Bağı bahçesi olur insanların. Atı arabası olur elbette. Evi barkı olur. Ya da şöyle söyleyelim. Allah herkesi malsızlık, mülksüzlükle imtihan edecek diye bir kuralı kim nereden öğrenmiş? Allah dilerse mal verir, mülk verir, saltanat verir, imkan verir. Sosyal imkanlar, ekonomik imkanlarla insanı imtihan eder. Dilerse alarak imtihan eder. Kim karışır ona? Ama hangi imtihan pozisyondaki diğerine göre üstünüm demeye hak sahibi? İşte yanılgı orada. Allah dilerse öyle, isterse öyle imtihan ederdi. İnsanlar bilmeliydi bu işi. Mesela bu işin, yani sosyal imkan ve ekonomik imkanların daha da ötesinde akla gelebilecek her türlü dünyevi imkanların kendisine sunulduğu imtihan pozisyonda bir örnek kul tanıtılır bize Kur'an'da. Süleyman Aleyhisselam. Şimdi o eğer şımarmamışsa, şaşırmamışsa, kulluğa devam etmişse ve bize örnek kul olarak tanıtılmışsa bize ne oluyor? Nemiz var ki bizim aslında onun yanında? Bakın bu adamın hayat hikayesinden bir pasaj. Bize lazım olan kadarının anlatıldığına inanıyoruz. İki kişiden biri. İki bahçesi var. Arası ekin tarlası. Bu bağlar, bahçelerde aklınıza gelebilen envai türlü çeşit, her çeşit sebze var, meyve var, yiyecek var, içecek var, her şey. Çünkü aralarında nehirler de atmış. Akıyor, devam ediyor. Pınarlar fışkırıyor. Üzümlerden narlara, hurmalardan diğerlerine kadar bütün meyve adına, yiyecek adına her şey mevcut. Ve ki verimli de, eksik de tutmamışlar ürünlerini. Sanki aklı başında, tamam ey Allah'ın kulu, sana vereceğimizi veriyoruz, endişe etme dercesine nasıl da gür, nasıl da büyümüşler. Ama adam, keşke bunlarla kulluk yapsaydı ya dedik. Dönüyor arkadaşına. Hani onun bağı yok, bahçesi yok. Pınarlar fışkırmamış evinin, bağının, bahçesinin bir yerlerinde. Sonra hurmalıkları yok. Ayrıca üzüm bahçeleri, üzüm bağları da dönüyor ona, diyor ki konuşma esnasında, yani biraz da hava atarak elbette, ne haber, ne yapıyorsun, senin malın mülkün ne ki benimkinin yanında, bak çevreme, evladı iyalime, tanıdıklarım, bildiklerime, hizmetçilerim, yardımcılarım, amirlerim, memurlarım, hizmetlerim, hizmetçilerim, benim nice nice elemanlarım var, senin kimin var ki, son malın mülkün de öyle, hiçbir şeyin yok, atın yok, araban yok, evin barkın bile, diye kendince sıralamaya, kendince saymaya başlamış. Bu duygular içinde, bu kabarık, bu şımarık, bu kendince coşkulu ama günaha doğru coşkun duygular içinde bağına girer, bahçesine, kendine zulmederek, haksızlık ederek, yazık ederek. Öyle yapmamalıydı. O göz olayı öyle görmemeli, o ağız olayı öyle terennüm etmemeli, söylememeliydi. O başka türlü anlamalı, başka türlü duymalıydı olayı. Olaya başka bakmalıydı aslında ama yapmadı, yazık etti. Yapmayacağını yaparak, yapacağını yapmayarak yazık etmiş, zulmetmiş, haksızlık etmiş, kötülük yapmıştı. Bitmedi daha. Şımarıklığının doruk noktasına çıkıyor belki de, tırmanıyor bakın. Aman Allah'ım, oradan düşünce ne kadar kötü düşmez mi insan? Yani insan yanlış yapar da yanlışı büyüdükçe düşüşü daha kötü olmaz mı? Cezası daha büyük olmaz mı? Dinliyoruz. Allah anlatıyor. Kehf suresi 35. ayet. Zannetmiyorum. Bu mal mülk elimden alınmayacak. Bu imkanlar hep benim olacak. Ben bu işe layığım zaten. Ondan dolayı ben bunlarla hep beraber olacağım. Vay. Ebediyen benden alınmayacak diyor üstelik. Nasıl da garanti etmiş. Nasıl da sigortalatmış kendine göre. Nasıl da yapıvermiş bu işi. Yarını nasıl da bilmiş. Mümkün değilmiş, zannetmezmiş. Ebediyen o imkanlar onun olacakmış. Beklesin. Dahası devam ediyor sözüne. Kıyamette kopmaz da, zannetmiyorum kopacağını da, ben ölmeyeceğim de, ölmem mümkün değil de, yani bunlar elimden alınmaz da, hadi diyelim ki öldüm ve yeniden dirildim. Yani her şey biterse, herkes biterse ayrı, ama böyle yeniden bir hesap kitap için yeniden diriltilirsek, Rabbim elbette daha hayırlarını bana verecektir. Çünkü dünyada beni layık gördüğüne göre, sana vermediğine göre, elbette ahirette de beni layık görecek, bana verecek, sana vermeyecektir. Küstah, küstahça bir ifade. O öyle zannetmiyormuş, o öyle farz etmiyormuş, ona göre öyleymiş. O öyle kabul etmiş, o öyle anlamış. Yani onun hayatı düzenlemede ne kadar etkisi, ne kadar egemenliği var ki, nedir ki onun hayatı hakimiyeti? Yani zannetse ne fark eder? Zannetmese ne fark eder ki? Bunu düşünememiş ama adam. Karşısındaki düşündürüyor ama biraz. Öyleyse önce biz bu durumdaysak diye yorumlayalım. Yani biz de şımarıksak bazen, biz de arada bir küstahlık yapıyorsak, malımız, mülkümüz, çevremiz, imkanımızla, biz de bize düşen şeyler konusunda yanılgı içindeysek ne yapalım? Bir dost bulalım, yakınlarımızdan birilerine zaman zaman söyleyelim. Aman ha, şımarırsam dikkat et, kanatlanırsam vur kanadıma, uçarsam tut ayağımdan, beni uyarmaya çalış diyelim. Dost o günde dost olacaktı ya, öyle söyleyelim. Kendimiz gayret edelim, uçmayalım. Kendimiz gayret edelim, şımarık, küstah bir hayat içine, tavır içine girmeyelim. Ama insanız ya, unutabiliriz ya, belli olmaz ya, biraz bağım bahçem arttı diye, markım dolarım kabardı diye, kesem cüzdanım şişti diye, insanlar bazen böyle şımarabilirler ya, olurmuş ya, işte bir örneği ya. Öyle olunca bu örnekteki eğer biz idiysek, olabilirse, olabilecek bir ihtimalse, o duruma gelmeden önce daha başta benim malım, benim mülküm, benim servet sağmanım seninkinden çok gibi demeye başladığımızda, demeyelim ama eğer öyle bir durumdaysak, birileri bizi uyarsın diye baştan onlardan rica edelim. Çevremizde bu tür insanlarla beraber olalım. Kur'an'la söylersek ve kûnû me'assâdıkîn, Kur'an ve sünnetin tasdikçileriyle, sadıkane vahye bağlı olanlarla birlikte olalım. Çevremizdekiler hep bize imrenen, bizi yerimizde kendisini bulmaya çalışan, ilk fırsatta öyle bir konum özleyen insanlarsa, bizdeki yanlışları göremezler ki, hep hikmet buyurdunuz efendim. Tabi tabi efendim, zat-ı alileri güzel söylediler, iyi yaptılar efendim demezler mi? O zaman helakin eşiğinde olduğumuzu da bilmez. Ta dibinde kendimize gelince de eyvah der ama iş işten geçmiş olur. Gelelim, böyle insanlar varsa çevremizde, karşımızdakiler böyleyse, bir sonraki örnek, işte o gibi olalım diyeceğiz. Kale lehu sahibuhu, arkadaşı, birlikte sohbet edip hayat sürdüğü insan, aynı hayatı paylaştığı, beraber yaşadığı kişi, yani onun muhatabı, müşterek hayatın onunla birlikte yaşanırlığını gösteren insan. Ve huve yuhaviruhu, onunla konuşurken, o konuşma ortamında, onun yanı başında, ondan ayrılmamış, ona bir şeyler deme makamında diyor ki, kefarta billezî halagake min turabin sümme min nutfetin sümme sevvâke racula. Ne yaptın sen? Ne yani? Seni hani topraktan yaratan, sonra da nutfeden işte bu hale getiren, şekillendiren, düzene sokan, basbayağı adam gibi adam eden Allah'ı unuttun öyle mi? Örtbas ettin, gündemden kaldırıyorsun, hiç görmezlikten gelip göz ardı ediyorsun öyle mi? Sen şimdi Allah'a küfrettin, farkında mısın? Allah'ı küfrettin, Allah'ı gündemden kaldırdın, Allah'ı düşünmedin, düşlemedin, Allahsız düşündün öyle mi? Sanki bu ekinler, tarlalar, bağlar, bahçeler konusunda, sanki bu malın, mülkün, saltanatın konusunda hiç Allah bölümü yoktu, Allah'la ilgi kurmadın, oldu mu bu yaptığın diye işi baştan halletmeye çalışıyor. Ekefarta billezî halakak. Yani şu seni yaratan Allah'ı nasıl da unuttun? Kendin mi, kendi kendine mi yaratılmıştın? Kendini var eden sen misin? Tabii vakitlerde mi böyleydin? Hiç çocuk olmadın, hiç aciz olmadın, hiç zayıf olmadın, hiç malsız mülksüz dönemin olmadı ya da hiç önceni, başını, ilk dönemini düşünmedin. Oysa halakake min turab, seni topraktan o yaratmamış mıydı? Halen oluşumun topraktan sürmüyor mu? Sen toprakla beraber toprak seni oluşturmuyor mu? Toprak buğday oluyor ve sen onunla sen oluyorsun. Daha öncesinde senin ilkin de öyleydi. Anan baban döneminde de aynı değil mi? Bir nutfe, bir damla su, bir meniden yaratılırken de sen kendin kendini var etmeye muktedir miydin? Gücün yeter miydi? Ne diye onları unutuyorsun? Niye, ne çabuk onlardan vazgeçtin, aklına getirmedin? Dahası sümme sevvâke racula, seni adam yapan Allah değil miydi? Adam gibi tesviye eden, düzene sokan, bir düşünseydin ya, hadi sana bütün bu vereceklerini verseydi de tesviye etmeseydi Allah. İki gözse verseydi, bir kulaksa verseydi, bir iki ayaksa verseydi, neyse neyin varsa, kulağın bir mi iki mi dinlemiyorsun da, yani ne yapmaya çalıştığını bir bilsene, mevcut kalbini, ciğerini, damarını, kanını, iliğini, kemiğini verseydi Allah ama düzene sokmasaydı, yapsaydın bakalım. Görüyoruz değil mi, Allah düzenimizi bir bozuveriyor bazen, hastalık diyoruz ona. Nasıl da çırpınıyoruz, nasıl da perişan oluyoruz, nasıl da elimiz ayağımız tutmuyor, çaresiz kalıyoruz. Söyleyin, bu dengeyi Allah ortaya koymamış mı? Aklımızın bedenimizle dengesi, duyularımızın vücudumuzla dengesi, el ayağımızın geri kalanla dengesi, dizimiz, yüzümüzün vücudumuzla dengesi, hep bir bütün olarak denge yok mu bizde? Görmede, işitmede denge, koklamada, tat almada denge, kısaca hayatın programını yaşamada, bize yüklediği yükü kaldırmada, Allah'ın bizim yaratılışımızdaki bize sunduğu dengeyi söylüyoruz. Ey arkadaş, etme, seni adam eden Allah'ı ne çabuk unuttun, niye göz ardı ettin, niye küfrettin, seni topraktan o yaratmamış mıydı? Nihayet bir damla sudan oluştun, bir vakitlerin böyleydi, ne oldu sana? Şimdi onu mu küfrediyorsun? Gündemden kaldırmaya çalıştığın, gözümden ırak tutmaya, bilmesin, duymasın, anlamasın, beni büyük bilsin diye sanki bir uğraşı içinde olduğunu saklamaya çalışman benim gözümden kaçmadı ama dikkat eder misin? Lakinna hüvallah. O senin göz ardı ettiğin, yaratıcı olarak bilmekten sanki kaçtığın, sana şekil veren, düzene sokan diye unutmak istediğin Allah'tır ki Rabbi benim Rabbimdir. ve la üşrikü bi rabbi ehada. Ben Rabbıma hiçbir şeyi ortak koşmamışım, koşmayacağım. Rabbımı hiçbir şekilde ortakla düşünmüyorum, düşünmeyeceğim. Allah öyle tek, öyle sadece Allah ki ondan ötesi yok. Rabbim Allah, İlahım Allah, Halik olarak da yaratıcı tek Allah, Razık olarak da rızık verici tek Allah. Ben Rabbimi ortakla düşünmüyorum. Sadece Allah'ı biliyorum, onu ilah, onu Rab biliyorum. Velevla dönüyor şimdi arkadaşına. Önce durumunu anlattı karşıdakinin, ana merkezde tenkidini yaptı, asıl yanlışını gündemde tuttu. Ne olur ne olmaz mı dedi dersiniz. Ölürüm kalırım bir an önce söyleyeyim, asıl yanlışını bir anlasın, onunla ölmesin mi diye acele etti dersiniz. Belki bana biraz öyle geliyor, siz de farklı anlayabilirsiniz. Sonra o gündemden kaldırdığı, küfrettiği varlığın Allah olarak kendisinin de Rabbi olduğunu anlattı. Hiçbir ortağının, hiçbir yakınının, yardımcısının, eşinin benzerinin olmayacağını tanıttı. Sonra tekrar döndü muhatabına, dedi ki velev la izdekalte cennetek. Ne olurdu yani? Şu bağına bahçene girmiştin ya. Deseydin ki kulte maşallah la kuvvete illa billah. Aman Allah'ım, sen dilemedikçe olmaz. Sen dilediğin sürece var. Çünkü güç ve kuvvet sadece seninledir ya Rab. Bunu deseydin ne olurdu? Ne kadar güzel olmaz mıydı? İn tarani ene akalle minke malen ve veleda. Gerçi benim bunları söylemeye sana göre hiç de hakkım yok değil mi? Nasıl da güzel, tam yerine koyuyor sözü. Köşe taşı gibi değil mi? Gerçi benim malım yok, mülküm de yok, oğlum yok, kızım da yok, çevrem yok, ekonomik ve sosyal imkanlarım da kısıtlı. Sana göre ben garibanın biri, söz söylemeye yetkisi olmayan birisiyim gibi olabilir ama gel istersen bir dinle. Sen bağına bahçene girince şöyle deseydin daha hoş değil miydi? Maşallah, la kuvvete illa billah. Ya Rab deseydin. Sen dedin diye var. Sen istediğin sürece var. Sen istemediğin sürece yoktur. Sen istersen var, istemezsen yok. Çünkü güç de senden, kuvvet de, imkan da senden, fırsat da. Mümkün mü, sen izin vermezsen olur mu bunlar? Öyle deseydin. Bu sure bize konuşma edebinden ikinci bir sayfa açtı mı? Hani yarın için bir şeyler planlamışsanız inşallah diyecektiniz. Size verilen imkanlar konusunda bir eyleme mi girişiyordunuz? Maşallah diyeceksiniz. Yani Müslüman sabah akşam gündüz gece yaptığı yapmayacağı her şeyde Allah'ı gündemde tutacaktı değil mi? İnşallah diyecek. Maşallah diyecek. Bismillah diyecek, elhamdülillah, Sübhanallah diyecek, la havle ve la kuvvete illa billah diyecek, hep Allah'la beraber, hatta sık sık da diyecek, e'udu billah, na'udu billah diyecek elbette. Çünkü Allah'la beraberliğinin bilincinde olacak ve Allah onu koruma altına alacak. Hani insanoğlu Allah huzurunda eğer yeni doğmuş veya işte 3 aylık 5 aylık bir bebek gibi olursa Allah onu elde tutarmış, tıpkı annenin onu tuttuğu gibi. Hani ne zaman çocuk ben de yürüyebilirim, ben de yiyebilirim, ben de işimi görebilirim dedikçe burnu yere sürtülür, bazen dizüstü yüzüstü düşer ya, insanoğlu da Allah'ı bırakır, ben de demeye başladı mı başına felaketler gelir, eksik olmazmış. Diyelim o zaman. Maşallah, la kuvvete illa billah. Allah diledikçe, Allah dilemedikçe olmaz. Her olan öyle, olmayan da öyle. Hoşumuza giden bir şey konusunda Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle bir öğüdünü hatırlıyorum. Eğer bir şeyden hoşlanmışsanız Allah'ın adını anınız. Maşallah, la kuvvete illa billah deyiniz. Böylece ona bir kötü bakıştan kendimizi korumuş oluyoruz. Ya da o konuda kendimizin kötü bir düşünceye sahip olup saplanmasından kendimizi kurtarıyoruz. Değil mi ya? Allah dedi diye. O zaman o düşüncenin uzantısı nasıl da bizi rahata kavuşturacak? Ben şöyle düşünüyorum. Bir şey gördünüz. Bu şey insan, eşya, madde olabilir. Ev, bark, başka şey ya da bağ, bahçe. Hoşlandınız, pek hoşunuza gitti. Ama hemen inancınızı gündemde tutarak dediniz, maşallah, la kuvvete illa billah. Ne yaparsınız ondan sonra? Dersiniz ki, bunu buna veren Allah, o verdiği için var. Allah yanılmaz, Allah şaşırmaz, Allah gaflet etmez ve zulmetmez, adaletlidir, dengedir, güzelliktir. Allah'ın yaptığı her şey güzel. Öyleyse bu malın, bu eşyanın, bu çocuğun, bu gözün, bu kafanın, bu zekanın bunda olması güzelmiş. Allah ona mübarek kılsın, Allah yardımcısı olsun demez misiniz arkasından? Demek durumunda değil misiniz? Ama öyle olmasaydı, o diye başlasaydınız olaya, haset fesat başlayacaktı. Yıkılası diyecektiniz, kahrolası diyecektiniz, mahvolası, yok olası diyecektiniz. Ne o yok olacaktı belki ama siz yok olmaya başlayacaktınız. Yazık değil mi? Sevdiniz mi? Hoşlandınız mı? Güzel olduğunu kabul ettiniz mi? Tamam, deyin ki maşallah. Öyle ya, Allah diledikçe. Allah diledi diye. Allah'ın dilediği biçimde. Allah diledi de ondan. İşte bunu Allah istedi. Onun istediği şey. Ve o istemedikçe, o izin vermedikçe ne güç yeter, ne kuvvet yeter. Mümkün mü? Neye gücünüz yeter ey Kehf suresinin muhatapları? Düşünün, elinize aldığınız lokmayı ağzınıza götürmeye mi mutlak güç yetirebileceğiniz zannettiniz mi? Hayır. Peki ya götürdünüz, çiğneyebilecek misiniz? Garanti mi? Duymadınız mı ağzında lokmayla ölenler? Peki ya yutmaya muktedir olabilecek misiniz? Ne mümkün, niceleri yok mu yutarken geri çıkartmak zorunda olanlar? Hatta yuttunuz, midenizde tutabilecek misiniz? Eritebilecek misiniz? Hazmedebilecek misiniz? Gücünüz yetiyor muydu? Olur mu öyle şey? Allah izin vermese olur mu? Hangisi, hangisi, hangi birini sıralayalım, hangi birini sayalım? Ve soru veriyor karşıdakine. İn terani ene kalle minke malen ve velede. Gerçi sen beni mal mülk olarak, saltanat olarak, toplumsal yapı veya etkinlik olarak, oğlan, kız, çoluk, çocuk olarak kendinden çok daha az görüyorsun ama, yani söylemeye cesaretim olmasın mı bilmem ama, sen yine de affına sığınalım, yani biraz nazik davranıyor, biraz da iğneleyici konuşuyor tabii. Gerçi öyleyim ama sen yine de bir dinle bakalım diyor. Devam et sözüne. Fe'asa Rabbi, sonra benim tarafımı da değerlendireyim istersen. Malım yok, mülküm yok öyle mi? Çoluk çocuğum da az. Sen benden daha kalabalık. Çevren var, imkanın var. Bağın bahçen var. Tarlanda, bağında pınarlar fışkırıyor. Güzel şeyler bunlar dediğini anladım. Ama düşünür müsün? Fe'asa Rabbi. Belki de belli mi olur? Rabbimden ümit ederim. En yü'tiyeni hayran min cennetik. Senin şu bağın bahçen sözünü ettiğin, gururlandığın, şımardığın bağın bahçen var ya, onlardan daha hayırlısını Allah bana veremez mi? Ben ümit ediyorum verir. Hadi bana verdiği bir yana, seninkinden de hayırlısı olabilir olur da, işin bir başka veçesi, daha acayip bir yanı. Ve yursile aleyha husbanen minessemâ fetusbiha sa'iden zelekâ. İşte o zaman her şey ters yüz olur. Senin bağına bahçene de Allah gökten kavurucu, mahvedici, yerle bir edici, altını üstüne getirici bir afet gönderir de bakmışsın çorak bir arazi, yalçın kayalık oluvermiş. Yerle bir olmuş, ne bağ kalmış, ne bahçe kalmış. Bir de ev yusbiha ma'uha gavran, hadi sularının da çekildiğini düşün. Ne yapacaksın o zaman? فَلَنْ تَسْتَطِعَ لَهُ talaba, onu yeniden elde etmeye, bir daha imkan bulup da yeniden fışkırtmaya sen sanki güç yetirebilecek misin? Ne gezer? Ne kadar da can damarına vurdu değil mi adamın? Ama bu ihtimal her zaman herkes için yok mu? İşte eline aldığı 3-5 parça malı satmaya başlar birileri. seyyar bile değildir aslında, kendi başınadır. Sadece elindedir tüm dükkanı, serveti, samanı, her şeyi. Eline 3-5 kalem ya da saat almıştır. Veya benzer bir iki parça mal, bıçak bile düşünebilirsiniz. Hani görürsünüz sokaklarda. Belki sırtında bir küçük çanta, nihayet sonrasında işte o kadar. Sonra bir küçük tablo haline getirmiştir önünde. Sonra o büyümüş bir tezgah olmuştur. Seyyardır, devam etmiştir. Sonra bir küçük dükkan, sonra bir küçük daha dükkan, derken bir küçücük daha dükkan, küçükler büyümüştür, kocaman olmuştur. Ardiyeleri olmuş, depoları olmuştur. Dahası dahaları olmuştur. Şubeleri, merkezleri olmuştur. Sonra hesabını bilmez hale gelmiştir belki. Gayrimenkullerinin ve menkullerinin adedini, sayısını bilemez hale gelmiştir olur. Ama ihtimal değil mi? Geri dönmez mi bazen bu işler? Oluverir de bakmışsınız yine tekrar başa dönmüş. Alabilirse eline 3-5 parça bir şeyler alıp sonra onu satarak ekmek parası kazanacak hale düşmüştür. Kendince düşüklüktür bu. Ötekini yüksek görmüştü ya. Tabi malla beraberlik yükseklikse, ama değilse mal miktarı anlamınaysa tamam, bir vakitler artmış, şimdi de azalmıştır. Ama hangisi düşük, hangisi yüksek, hangisi alçak, o ayrı zamanda hesaplanır. Evet, dost gerçekten samimi bir arkadaşmış. Hatırlatı vermiş ona, diyor ki: "Fe'asa Rabbi en yu'tiyeni hayran min cennetik." Belli olmaz. Her ne kadar sen beni malım ve mülküm konusunda, yani evladım, iyalim, sosyal ve ekonomik yapım, yapılanmam konusunda az görüyorsun, güçsüz ve zayıf görüyorsun, ama mümkün yani, Rabbimden ümit ederim, belli mi olur? Allah'ın yasasına aykırı mı, ne dersin? Hadi diyelim ki bana senin bağın, bahçen, malın, mülkünden daha hayırlısını verdi ve seninkine de helak edici, mahvedici, ortadan kaldırıcı, yok edici bir şeyler gönderdi. Bir azap, bir ikab, bir felaket gönderiverdi. Olmaz mı? Yani senin o malın, mülkünün üzerine gökten yakıp yıkan bir afet gönderiverir mi? Ve kaygan bir toprak kesiliverir. Mümkün mü bu? Elbette. Dahası, hani bir de suların var, onunla zaten hayatını o hale getiriyorsun. O suların kuruduğunu düşünün. O bağ neye yarar, o bahçe neye yarayacak? Peki suların çekildiğini düşün, ne dersin? Gücün yetecek mi yenisini gündemde tutmaya, onu arayıp bulmaya, tekrar çıkarmaya, o nehirlerin akmasına, o ırmakların çağıldamasına, o pınarların fışkırmasına yeniden imkan bulabilecek misin? Böyle gücün yetecek mi? Söylesene. Derken ve uhita bi temerihi, nesi var nesi yoksa çepeçevre kuşatıldı. Gelen geldi, olan oldu, nihayet oluverdi. Olurdu da zaten, nice tarihsel örnekler bilirsiniz şu kısacık hayatınızda. Yani ta San'a kenti ve çevresi, Sabalılar, Saba Melikesi filan diyebildiğimiz, Belkıs diyarı diyebildiğimiz o Yemen ve çevresi vardı ya, oralar varmış, Arim seli varmış, işte onlar üzerlerine gidivermiş, barajlar varmış filan değil yani, o kadar uzun uzadıya uzaklara gitmeyin. Siz kendiniz de şu kısacık hayatınızda görürsünüz. Bazen bu işler birdenbire adamın başına geliverir mi? Gelir, hem ne garip tecelli. Birbiri peşi sıra üstelik. Bakarsınız bir an bir işi bozuk gider, bir müşteri bir takıntı yapar derken arkasından diğeri gelir. Arabası şöyle olur, dükkanı böyle olur, evi derken kendisi, hastalığı, sağlığı, bakmışsınız bir sene, iki sene, bilemedin 3 sene içinde adam tamamen tepe taklak ters dönmüş, yeni bir adam olmuş. Sadece malına mülküne gelse ya, bir oğlu şöyle olur, bir kızı buraya gider, kendi hastalanır, kupkuru kesilir filan eder, ölenler kalanlar derken, işte adam yeni bir adam, yeni bir imtihan pozisyonunda birisi oluvermiş. Olur bazen. Ve uhiyata bi temeri, bütün malı mülkü, bütün imkanlarıyla çepeçevre kuşatılıverdi. Bütün imkanları elinden alınıverdi. O da فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهَ عَلَى مَا اَنْفَقَ ف۪يهَا. O malına, mülküne, bağına, bahçesine tüm harcadıkları gözünün önüne gelip başladı ellerini uyuşturmaya, çaresiz kıvranmaya başladı. Çünkü وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, her şey alt üst olmuştu. Her şey yerle bir olmuştu. Başladı sızlanmaya, tüm pişmanlığını gündeme getirmeye ve yekul şöyle diyordu: Ya leyteni lem üşrik bi rabbi ahada. Nolaydı? Keşke olaydı. Ben Rabbimin sanki hayatta ortağı var gibi düşünmeseydim. Sanki Allah'ı ortaklı düşündüğümde ne ettim? Başıma bunca şeyler geldi. Bir de şimdi adam kendinin müşrik olduğunu itiraf ediyor ya. Dönüyoruz mecburen bir önceki, iki önceki ayete, 37. ayete. Ne demişti adam arkadaşına? Ekefarte billezî halagak. Burada da adam kendisine diyordu: Ya leyteni lem müşrik bi rabbi ahada. Demek ki adam aslında Allah'ı tanısa da, ölüp yeniden dirilince Allah bana daha iyilerini verecek dese de yine de kafir olabilir, yine de müşrik olabilirmiş. Bakın, hoş bir örnek, net bir örnek. Allah o örneğin kendisi olmaktan korusun bizi. Demek ki bir insan hayatının tümünü Allah'ı karıştırırsa Müslümandır. Birazına karışsın, bazısına karışmasın, o zaman Müslüman olmuyor. Bak, bu adam Allah'ı tanıyor, evet diyor, tamam diyor, ama kimi konularda? Ki Kur'an-ı Kerim bize şöyle örnekler sunar zaman zaman. Sorsanız siz bu insanlara, gökler yüzü, yeryüzünü kim yarattı? Derler ki Allah. Peki elhamdülillah desenize denilir arkasından. Yani Allah'ı sadece yaratıcı biliyorsunuz. Onun ötesinde Allah'ın başka bir özelliği yok mu? Allah sadece yaratıcı bilinince yetmez. Onu anlıyoruz. Demek ki bu adam da Allah'ı sadece öyle, tamam var biliyor ama hayata hakim kabul etmiyor. Mal veren, mülkün sahibi olan, dilediğine harca, dilediği gibi harcamazsanız ceza veririm diyen bir Allah'a sanki inanmıyordu. Malı vermek zorunda olan ama almaya yetkisi olmayan bir Allah'a inanıyordu sanki. Oldu mu? İşte bu şirk değil miydi zaten? Allah'ın gücü yanında kendi gücüne de inanıyordu. Allah bir şey yapamayacağı bir bölüm var, ona ben güç yetiririm dercesine bir kafalılık ediyordu. Ve artık çaresiz boyun büküyor ve müşrik olduğunu kabul ediyordu. Ah, ne olaydı? Keşke müşrik olmasaydım. Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasa, Rabbimin ortağıymış gibi hiçbir varlığı onunla birlik düşünmeseydim. Onun eşi benzeri gibi, ortağı gibi düşünmeseydim. Bazen bazen karşınıza gelebilir kimileri. Ben Kehf suresini anlatacaktım. Kimseyi tenkit için burada değildim. Şahıs olarak gerçekten kimseyi aklım alarak söylemiyorum. Ama şunu söylemeden geçmemeliyim. Bir sorumluluk bilinci. Yarın Kur'an'ın huzurunda hesaba çekileceğiz. Neden demedin demeyin. Bildiğim bu bölümü söylüyorum. Kimi insanlar vardır. Sağa baktın, olmadı. Bakmayacaktın, öylesi şirk mi? Bu kim baktırdı seni? Allah'tan başkasıysa hadi artık Allah'ın ortağı. Sola baktın, niye baktın? Bakmayacaktın değil mi? Allah bak dedim sana, kim baktı dedi öyleyse? Hadi bakalım. Olmadı, küfrettin. Onun için ben seni kafir bilmezsem ben de, öteki kafir bilmezse beni de, o da dercesine. Böyle bir silsileyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ben öyle din anlatılmasından yana değilim. Ama bu tür ayetler varsa, bu tür hadisler varsa, bu tür ayet ve hadislerden ben ne anlayacağım diye kafa yormamalı mıyım? İşi ciddiye almamalı mıyım? Elbette benim bir sorunum olmalı bu. Ben bu konuda şöyle bir etkinlik, şöyle bir egemenlikten yanayım. Yani bu ayetlerin bana şöyle bir egemenliği olmalı. Madem ki insan hem Allah'ı kabul edebilir hem de küfür pozisyonda olabilirmiş. Madem ki insan hem Allah peygamber diyebilir, hem cennet cehennem yeniden dirilişten söz edebilir, hem de müşrik olabilirmiş. Öyleyse acaba bu bende var mı diye ben kendi kendimi sorgulayayım. Çünkü yarın Allah'ın huzurunda bana böyle bir suç isnat edilirse, eyvah, neden kendimi hiç düşünmedim, niye ben bu hale geldim dememek adına şimdiden düşüneyim. Bakın, sen müşriksin denildiğinden değil bana, sen kafirsin bak bir kendine değil. Madem ki olabilirmiş, acaba diyeyim, binde bir ihtimal de olsa. Çünkü elektrik kontağı mı acaba, buradan da böyle bir kaçak olursa diye binde bir ihtimaller üzerinde biz ne tedbirler almıyor muyuz? Malımız, mülkümüz için, yatımız, arabamız için, hırsıza karşı, başka felaketlere karşı insanlar ne tür tedbirler peşinde olduklarını biliyorsunuz. ya olursa efendim olunca neye yarar demiyor muyuz? Bakın burada da böyle bir ya olursadan söz ediyorum. Olmasın inşallah ama bak Allah diyor, ölüm biliyor, yeniden diriliş, ben Rabbimden daha iyisini beklerim, öyle olacağına inanıyorum diyor ama kıyamet konusunda yamuluyor ya da başka konusunda yanlışlar söylüyor, kendini farklı makamda mekanda görüyor. Demek ki bu adam Rabbine ortak koşan, şirk düzeni, şirk sistemi üzere yaşayan birisi olarak yarın pişman oluyorsa ben bu dünyada pişman olayım ya varsa diyeyim. Çünkü artık iş işten geçtikten sonra velem tekun lehu fiyetun yansurunehu min dunillah ve ma kana muntasira. Ona hiç kimse yardım edecek değildi. Allah'ın dışında bir grup çıksın da yok efendim lütfen senin bağın bahçen böyle olduysa biz anında sana yenisini veririz. Al bakalım diyeceklerdi Allah'ın dışında. Hadi verdiler deyin. Kimin bağını verdiler? Onun başına gelmez mi bu iş? Hepsi Allah'ın değil mi zaten? İşte bunu tekrar gündemde tutuyoruz ve diyoruz ki her şey Allah'ın, Allah'la beraber olanlar kurtulur. Aleyhissalatü vesselam diyordu ki efdalül imani en ta'leme ennallâhe ma'ake haysu mâ künte. İmanın en efdali, en iyi iman, en faziletli, en makbul iman, yani iman olacak da bunun en iyisinden söz ediyor Peygamberimiz. Senin hangi konumda, ne durumda olursan ol, Allah'ın seninle beraber olduğu bilincinde olman, bunu fark etmen ve bilmendir. İşte surede neredeyse bu bölümde ısrarla bu gerçek vurgulanıyor. Ben öyle anlıyorum. Allah'la beraber olma bilinci, Allah'ı görürmüşçesine Allah'ın huzurunda olma bilinci. Evet ben Allah'ı görmüyorum ama Allah beni görüyor. Ben de Allah'ın beni gördüğünü, benim de Allah'la beraber olduğumu unutmadan yaşarsam o zaman iyi bir kul olacağım. İnşallah diyeceğim onun için, maşallah diyeceğim onun için ya da yanlışlarım olur, hatalarım olursa onları düzeltme anlamına Kur'an'a müracaat edeceğim onun için. Ah dedi ah, keşke olaydı Allah'ı Rabbimi ortakla düşünmeseydim. Ama iş işten geçmişti artık. O bağ bahçe tarla bütün malı mülkü elinden alınmıştı. Ne hiçbir grup çıkabilsin ki Allah'ın dışında ona yardım etsinlerdi. Yardım edilecek de değildi. Bitmişti artık. O kadardı. Hunalik işte bu konumda anlaşıldı ya. Şimdi söz geldi ya denilsin artık. Bundan sonra denilecek tek şey el velayetü lillahil hak. Velayet hak Allah'ındır. Hakkın ta kendisi olan Allah'ındır. Yani hayatıma karışmaya tek yetkili, hakkımda karar almaya tek yetkili, velayet işine sahip sadece Allah'tır. Velayet sadece Allah'ındır. El velayetü lillahil hak. Velayet hak Allah'ındır. Hüve hayrun sevaben ve hayrun ukba. O hem karşılık verme açısından en hayırlı, hem sonuç bakımından en hayırlıdır. Dahası düşünülmez. Allah'tan daha hayırlısı düşünülmez. Hem sevabı hem sonucu, sonunda vereceği ikramı, götüreceği konumu, tutacağı yeri olarak. Hunalik. Anlaşıldı ya. Söz buraya gelmişken başka ne denir ki bunun üzerine? El velayetü lillahil hak. İşte velayet, işte hakkımızda karar alma merceği, yani bizim velimiz olma hakkı sadece Allah'a aittir. Allah'tan başka bu hakka sahip kim ola ki? Kur'an-ı Kerim bir konuyu anlatınca o konunun benzer kelimelerle ifade edilen piyasadaki anlaşılmasını elbette gündeme getirmek zorunda değiliz. Hatta güzeli gündemde tutmamaktır. Yani Kur'an'da bir konu anlaşılacak ve anlatılacaksa, o konunun aynı kelimelerinin ama başka başka anlatımlarının piyasada geçerli olduğu görülebilirmiş. O şu anda bizi ilgilendirmesin. Yani ben burada velayet konusu, velilik konusunu anlatacaksam, şu sizin bugüne kadar Kur'an ve sünnet öğrenirken duyduklarınızın dışında bildiğiniz bir başka velayet ve velilik varmıştır. Onları anlatmayacağım. onlara çağrışımda bulunup, onlara telmih de atıfta bulunup bir şeyler söylemeyeceğim. Yani o benim konum değil. Ben Kur'an'daki velayeti, Kur'an'daki veliliği söylemeye çalışayım. Kur'an'a göre dünyada insanların iki velisi vardır. Birisi hak veli Allah, diğeri onun dışındaki veliler. Yani birisi hak veli Allah ki Müslümanların velisidir, müminlerin velisidir, diğeri de kafirlerin velisi, tağutlar. Onlar onları ilgilendirir. Belki de Allah da müminlerin velisi. Nereden öğrendik? Bakara suresi. Ayet 257. Allahu veliyyüllezine amenu. Arkasından vellezine keferu evliyâuhumut tağut. Demek ki Allah müminlerin velisidir. Müminler adına karar almaya yetkili Allah'tır. Müminlerin hayatını ilgilendiren kararları almaya tek yetkili Allah'tır. Kafirlerse Allah'tan başka kendi kendilerine karar mercileri bulurlar. Onları veli kabul ederler. Müminler de Allah'ı veli bilirler. Hani bir veli, velisi bulunduğu zat adına, kişi adına, çocuk ya da büyük adına karar alır da onu karar bilir ya, velilik budur. Ben kimin kararını kendime karar bilmişsem, ona boyun eğmiş, tamam emrine amadeyim, ne dersen dinlerim demişsem, ben onu kendime veli kabul etmişim demektir. İşte müminler gündüz ve gecelerinde, sabah ve akşamlarında sadece Allah'ı veli bilirler, bilmek zorundalar. Yani benim adıma karar almaya yetkili Allah'tır, Allah velimdir der ve bu imanın gereği bir hayatı yaşarlar. Fakat Allah her mümine senin adına ben şöyle bir karar aldım, evin şöyle, mutfağın böyle, kılık kıyafetin, düğünün, derneğin şöyle olsun diye bizzat kendisi bu haberi iletmez. Ya Allah'ın kişi adına aldığı bu kararı mümin kullar birbirlerine iletirler. Yani bir Müslüman kardeşi adına Allah'ın aldığı kararı ona iletme makamında olarak onun velisiyken, aynı karşıdaki Müslüman da bu sefer az önce velayet makamında tuttuğu kardeşi adına Allah'ın aldığı kararı ona iletmek makamında, yani onun velisidir. Bunu da bir ayet vel müminune vel müminat ba'duhum evliya'u ba'd olarak anlatır. Aynı şekilde kafirler de birbirlerinin velisidir. Tağutların aldığı kararları birbirlerine ulaştırma konusunda onlar da birbirlerinin velisi olurlar. Kardeşim, bak Allah senin şöyle yapmanı istiyor. Bak arkadaşım, Allah senin böyle yapmanı emrediyor ya da böyle yapmamanı emrediyor diye Müslümanlar birbirlerine Allah'ın aldığı kararı ulaştırma makamında veliler olurken, ben senin velin olarak söylüyorum. Bak bu konuda Allah senin şöyle yapmanı, peygamber senin böyle etmeni istiyor derken, kafirler de birbirlerine böyle karar iletiyorlar. İşte Allah'ın aldığı kararı birbirlerine iletme makamına eren Müslümanlara Kur'an Allah'ın velileri diyordu. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Burada dikkat edeceğimiz, titiz davranacağımız bir konu var. Kullardan biri Allah makamında olacak. O hep karar alacak. Başkaları onun kararını mecburen karar bilip onu veli bilecek. Ama onun adına hiç kimse karar alamayacak, yanılmaz bilinecek ya da yanlış etmez, hata etmez bilinecek, hiç kimse ona karışmayacak. İslam onu istemiyor. Müslümanlar birbirlerine Allah'ın söylediği doğrularla tenkit etmeye yetkilidirler her zaman ya da uyarmakla görevlidirler. Emri bil maruf yapacaklar ve nehy anil münker yapacaklar. Söyleyin. Müslümanlar içinde kim olursa olsun, İslam'ı en bilen bir numaralı adamdan en az bilen son numaraya kadar, hangisi olursa olsun, bir maruf görünce emretmesin, bir münker görünce nehyetmesin. Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir hutbe irad için söz alır da sanki toplumun karşısında, ne oluyor bu kadınlara, bu kadar çok mihir istiyorlar evlilik için, kaldırıyorum, yasaklıyorum deyince, safların arkasından bir kadın, kadınca bir sesle der ki, sana ne oluyor Ömer? Allah bize kantar kantar mal alma imkanı vermişken bu hakkı elimizden nasıl alırsın? Hayır, buna yetkin yok diyor. Ve oracıkta Ömer hata etti, bu kadın isabet etti diyor Hazreti Ömer Efendimiz. İşte bir konuda o kadın daha önde olabilir, bir konuyu farklı ve fazla bilebilir, bir konuda insanlardan birileri yanılabilir veya eksik bilebilirler. Onu tamamlayıcı bilgiye sahip olanlar elbette söz sahibidir. Çünkü Müslümanların asıl velisi zaten Allah'tır. Allah'ın aldığı kararı kim olursa olsun ulaştırmaya baştan yetkilidir. Çünkü kim olursa olsun es-sem'u ve ta'ah asıldır. Yani bize sözü söyleyenin durumu değil, söylediği söz önemlidir. Dinledik, kabul ettik, anladık, itaat edeceğiz, boyun büküyoruz demek zorundayız. Çünkü insanlar ancak böylece Müslüman olabilecekler. Ve in te'emmara aleyküm abdun diyordu Peygamberimiz bir hadisinde, bölümünde. Yani bunu size söyleyen köle bile olsa yine de onu dinleyin. Çünkü söz onun sözü değil, Allah'ın sözüdür. Yani bir baba namaz kılarken daha dün namaz öğrenen çocuğu, ama baba yanlış yaptın, secdeye gittin, ayaklarını havaya kaldırdın, ben öğrendim ki öyle olmazmış dese, sen ne bilirsin, anlamazsın, daha dün başladın namaza demeye hakkı var mı? Yo, o konuda doğruysa doğrudur elbette, o da onun velisi olacaktır. Ama kim Kur'an'ı, sünneti daha çok biliyorsa elbette başkaları adına alacağı karar ve uyarıcılık hakkı daha fazla olacaktır. Ahirette ise veli sadece Allah'tır. Hatta kimi ayetler, eğer sen Allah'ın sana gönderdiği bu ilimden sonra, bu Kur'an'dan sonra, bu vahiyden sonra, eğer onların heva ve heveslerine uyar peşi sıra gidersen, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ diye haber verir ki, ahirette sadece söz dinlenecek tek makam Allah'tır. Allah dünyada imtihan gereği olduğunu kabul ediyoruz. Başkalarına da söz söyleme yetkisi, birilerine de onları dinleme yetkisi vermiştir. Yani siz bilir, yani yetki vermiş derken böyle bir görev vermiş şeklinde değil, böyle bir güç vermiş, imkan vermiştir. Siz bilirsiniz, dilerseniz öyle yapın, şeytanı dinleyin, isterseniz böyle yapın, Rahman'ı dinleyin diye imtihan pozisyonda iki yolun başında insanları muhayyer bırakmış, iradelerini nasıl isterlerse öylece kullanma serbestisine sahip kılmıştır. Aslında bu gerçekler sadece Allah'a sormayı, ondan başkasına danışmamayı bize öğretti de, bu aslında tam bizim için yeterli bilgi de, nedense insanlık anlamak istemiyor değil de, aldatıcı bir dünyanın eşiğinde, çevresi, dünya hayat, onu sanki aldatıveriyor, gözünü büyüyor, büyüyor, büyülüyor, ne yapacağını şaşırıyor. İşte bu konuyu da 45. ayet bize şöyle anlatıyor. Sanki diyor ki, siz aslında dinleyeceksiniz de dünya hayata takılı kalıyorsunuz öyle mi? Bakın dünya hayat hiç de sizi oyalayacak gibi değil aslında. İşi böyle bilseniz, böyle olduğunu fark etseniz siz de rahat edeceksiniz deniliyor. Vadrib lehum meselel hayati dünya. Bir örnek daha. 32. ayette vadrib lehum meselen raculeyn denilmişti. Burada da vadrib lehum meselel hayati dünya. O insanlara, anlayasıcılara, fark edicicilere, onlara bir de dünya hayatın örneğini sun. Şu dünya hayat, alçak, adi hayat ya da yakın hayat, şu yaşadığınız hayat, dünya kelimesinin kelime olarak kaynağından etkilenerek söyledim. Ya dünü kelimesinden yakın ya denaet kelimesinden alçak demektir anlamına. Şu dünya hayat, şu basit hayat, şu o kadar da heveslenilmesi ya da hedef edilmesi gerekmeyen hayat, şu şimdi yaşadığımız, yarın ahirettekinden önce bize yakın olan hayat var ya, kemain bir su gibidir. Enzelnahu mines sema, gökten biz onu indirmişiz. Fahtalafa bihi nebatul ard, yeryüzünün bütün bilgileri sanki, bütün bitkileri sanki birbirine girmiş. Aman Allah'ım ne kadar da gür bir bitki örtüsü oluşmuş. Sonra görmüyor musunuz ne oluyor? Fe asbaha heşimen tedruhur riya. Bakmışsınız çarşaf olmuş, rüzgar önünde almış savurup gidiyor. Dünya bu değil mi? Topluyorsunuz güzel, yeşertiyorsunuz güzel, gölgesinde barınıyorsunuz güzel derken sararıp soluyor. Öyle değil mi? Dimdiksiniz, çelik gibisiniz, demir gibisiniz, bastığınız yerden ses getiriyorsunuz, vurdunuz mu paramparça ediyorsunuz derken vurmayı bile düşünemiyorsunuz. Sonra bitiş. Her şey o kadar. Siz gidemiyorsunuz da hatta birileri omuzunu alıyor, şöyle yavaş yavaş değil ama acele tarafından götürüveriyorlar mezara. Çünkü salih insansa diyor Peygamberimiz, rahatına erken kavuşsun, çabuk olun. Fasık ve facir birisi ise omuzunuzda taşıyıp durmayın, çabuk o yükten kurtulun. Yani insan o kadar güçsüzleşiyor ki rüzgarın savurduğu gibi birden bir yerden bir yere. Ve kâne Allahu alâ külli şeyin muktedirâ. Düşündünüz mü? Düşündünüz mü? Allah her şeye muktedir. Her konuya. Her şeye gücü yeter Allah'ın. Her konuda ölçü biçiye hak sahibidir Allah. Ne isterse yapabilir elbette. Ve kâne Allahu alâ külli şeyin muktedirâ. Allah her şeye gücü yetendir. Bu dünya hayatıyla ilgili örnekler Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerde karşımıza tekrar tekrar çıkıyor. Merak edenlere Yunus ve Hadid sureleri olarak ben haber vereyim. Siz bir zahmet bakıverin. Orada da biraz detaylı göreceksiniz. Yani işte bir dünya hayat, şu yaşadığımız hayat. Sonunda bir suya benzetilen bu hayat, suyla bitkilerin bittiğini haber veren Allah, sonunda onların sararıp solup, boyun büküp, çarşaf olup odun olduğunu söylüyordu. Diğer surelerde de benzer kelimeler göreceksiniz. Öyle değil mi? Size göre de öyle mi? Aynı canlılığını hep görebiliyor musunuz? Hep canlı, dinç ve dinamik mi? Nasıl isterseniz, nasıl bilirseniz tekrar bakın olaya ama işte bütün bu baktıklarımızdan çıkaracağımız sonuç Allah'ın anlattığı olacaktır. Eğer güzel bakıyorsak, bakabiliyorsak, fark edebiliyorsak dünya hayatı işte bu. Peki bu kadar basit, bu kadar geçici, bu kadar hiç de yani hiç değerlendirilecek bir bölümü yok mu diye sormayın. Aklına takılan bölüm galiba çoluk çocuk mal mülk bölümü mü? Hani var senin değil mi? Malın var, mülkün var. Yok efendim erimedi, kurumadı, çorşap olmadı, atıp gitmedin. Var şu anda oğlun, kızın var, malın, mülkün var öyle mi? Dinliyoruz o zaman. El malu vel benun zinetul hayati dünya. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا. Yani mal mülk, çoluk çocuk, şu dünya hayatın ziyneti, sanki imtihan salonunun dekorudur bunlar. Mal ile imtihan oluyoruz, çoluk çocukla imtihan oluyoruz. Yani onlar bir şekliyle olacak. Ya senin çocuk, ya komşu çocuğu, ya abinin çocuğu, ya ölen çocuğun, ya doğacak olan çocuğun, ya bir vakitler çocuğundu, ya şimdi çocuğun, ya başka yerde, ya senin inancında, ya başka inanca saplanmış. Yani bir çocuk imtihan bölümü, imtihanda bir çocuk soruları olacak, bir de mal soruları olacak. Bunu biraz daha genişletirsek, insanın varlığıyla ilgili iki bölümü, iki ana bölümü demektir. Ya sosyal çevresi vardır, çoluk çocuğu çevresi. Ya malı mülkü ekonomik çevresi vardır. Ekonomik ve sosyal çevre insanın sorularıdır. Bunlar zaten ortadan kaldırılmayacaktır. Şu dünya hayatının süsüdür bunlar. Onlar verilmiş, sorular oradan gelmiştir. Onlar gösterile gösterile, onlara baka baka insanlar imtihana tabi tutuluyorlar. İşte dünya hayatın ziyneti bunlar. Peki ama kalacaklar mı? Hep varlar mı? Kimin çocuğu hep kalmış? Soralım. Hangi anne çocuğunun ne zaman öleceğini bilerek doğuruyor da, hangi anne çocuğunun ne kadar yaşayacağını bilerek doğuruyor da, hangi mal sahibi elindeki malın kendisine ne sağlayacağını garanti biliyor da, öyleyse vel bakiyatü salihat, salih bakiler. Yani elde kalacak, geriye kalacak, bitmeyecek, yok olmayacak, mutlaka bizimle birlikte olacak salih olanlar, bu ameller, güzellikler, imanlar, inancın gereği hareketler, onlar Allah katında daha hayırlı, sevap olarak daha güzel ve beklenti olarak, ümit olarak daha hoş şeylerdir. Yani salih davranışlar, Allah'ın dediği imanın gereği hareketler var ya, onlar Rabbin katında sevap bakımından daha hayırlı, umut edilecek, beklenilecek şeyler açısından elbette bunlar daha hayırlıdır. Peki insanlar neler ümit ediyorlar? Neler bekliyorlar? Acaba bakiyatü salihat mı? Yoksa geçici, yarın yok olucu, toz ufak olucu, çarşaf olucu şeyler peşinde mi koşuyorlar? Galiba Allah katında daha hayırlı, sevap ve karşılık olarak daha güzel, beklenti olarak daha hayırlı olan şeylerin salih ameller, salih davranışlar, Allah'ın kabul edeceği, Allah'ın rızasına bizi götürecek olan hareketler olduğuna göre, insanlar aklı başındaysa bundan öteye taşmamalı, bundan öteye geçmemeli. Ve yevme nüseyyirul cibal, değilse takılı kalırsak dünyaya, mala, mülke, sevdaya, oğula, kıza, o zaman gün olacak, dağlar yürütülecek. Ve teral arda barizeten ve haşarnahum felem nugadir minhum ahada. Yani göreceğiz ki yeryüzü açılmış, bütün insanlar bir araya toplanmış, hiç kimse o haşre karşı gelecek ya da toplanmaya itiraz edecek gibi olmamış. İmkanları bitmiş insanların, herkes mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacak. Ve uridu ala rabbik saffen لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Allah'ın huzurunda insanlar, herkes saf saf, hesap için, kitap için toplanacaklar. Tıpkı ilk yaratıldıkları gibi Allah'ın huzuruna yeniden getirilecekler. Hiç olarak kimliksiz ve kişiliksiz anlamına değil. Elbette amelleriyle, niyetleriyle gelecekler de mülkleri yok, saltanatları yok ya da hiçbir şeyleri yok, sahip oldukları hiçbir imtiyaz yok. Allah'ın huzuruna gelecekler ve de insanlar zannediyorlardı ki Allah onları toplayamayacaktı. Vah! Bir gün gelecek. Allah ve udial kitap, kitabı ortaya koyacak. Feteral mücrimine müşfikin mimma fihi, mücrimler, suçlular orada olan şeylerden cidden ürperip korkacaklar ve yekulun diyecekler ki ya veyletena ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kebiratan illa ahsaha, küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini sahip dökmüş. Ve vecedu ma amilu hadira, bütün yapıp ettiklerini orada hazır bulacaklar. Ve la yazlimu rabbuka ahada, elbette tabii kendi yaptıklarını bulacaklar, değilse Allah zulmedecek değil elbette. Velhamdülillahi rabbil alamin.